Ayrım 16, sayfa 98. Habermas, normal bir iletişim durumundan hareket eder. Birisi hakkında bir cümle söylediğimizde ve muhtemel bir anlaşma ürettiğimizde ne olmaktadır? İletişimi teşkil eden unsurlar nelerdir? Gündelik dille gerçekleşen iletişim ikili bir yapıya sahiptir. Konuşmacı ve dinleyici bir anlaşmaya varmak istiyorlarsa, aynı zamanda özneler arasılık, parantez, ilişki açısı ve anlaşmak istedikleri keyfiyet, parantez, içerikler düzleminde iletişimde bulunmalıdırlar. Habermas iletişimi ikiye ayırır. İletişimsel eylem ve söylemler, McCarthy şöyle yazmaktadır. Alışılmış etkileşimlerde her konuşma ediniminde dile getirilen geçerlilik talepleri az ya da çok kabul edilirken, söylemlerdeki geçerlilikler hipotetik ve açık olarak tematize edilir. McCarthy, 1989. Söylem, eylem zorunluluğunun ve geçerlilik taleplerinin gerçekleştirilmesini gerekli kılar. Bu, katılımcıları zorlamasız zorlama ile daha iyi argümanlara götüren eylemin kontrafaktörel bir biçimidir. Söylemin amacı, sorunsallaştırılan taleplerin geçerlilikleri veya geçersizlikleri hakkında ortak bir anlaşma sağlamaktır. Anlaşma mantıklı bir konsensüse dayanmalıdır. Yani bir söylemin potansiyel katılımcılar olarak bütün mantıklı unsurları için geçerli olmalıdır. Bu söylemler her dilsel edimde gizli olan idealleştirmelere dayanırlar. Habermas, doğruluğun şartı olarak diğerlerinin potansiyel muvafakatını gerekli gören doğruluğun konsensusu kuramını savunur. Söz konusu olan, argümanlar aracılığıyla mantıklı bir konsensüsü mümkün kılan şartların araştırılmasıdır. Habermas her söylemde ideal bir konuşma durumu olduğundan yola çıkmamız gerektiğini söyler. Bu noktada iki idealleştirme ortaya çıkar. İlk olarak yanlış anlamaların iletişimsel eylem düzleminden farklı bir söylem düzlemine geçişle giderilebileceğinden hareket ederiz. Diğer yandan da ideal bir konuşma durumu tasavvur ederiz. Bu, her sistematik bozukluğu dışta bırakan bir anlaşma durumu demektir. Dilde bulunan mantık imkanları ideal bir konuşma durumuna dayanmaktadır. Habermas, anlaşma ve iletişimsel eylem kavramlarının ütopik tasavvurlar olmadığından, tersine gündelik pratiklerde sürekli ortaya çıkan durumlarla ilgili olduğundan yola çıkmaktadır. Bir Amerikalı filozof, Habermas'ın eleştirel çabalarını şu şekilde değerlendirir. Eleştirel kuramın amacı doğruluk kavramında yaşamakta ve söz konusu amacın her iletişimsel edimde var olduğu öngörülmektedir. McCarthy, 1989. İdeal konuşma durumu veya iktidardan bağımsız iletişim, parantez özgür iletişim kavramı pek çok yanlış anlamaya sebep olmuştur. Fakat sözü edilen kavram, toplumların eleştirel olarak değerlendirilmesi sürecinde, toplumların bu ideal konuşma durumundan ne kadar uzakta olduklarını ve toplumsal ilişkilerin örneğin güç icrası ve baskı temelinde biçimlendiğini gösterebilmeleri sebebiyle bir ölçüt olarak benimsenebilir. Alıştırma. Toplumdaki farklı iletişim durumlarını karşılaştırınız ve bu durumlara ne kadar iktidardan bağımsız olduklarını tartışınız. Geç kapitalist toplumların eleştirisi. Habermas'ın Marksist ve eski eleştirel kuram geleneğinden geldiği düşünüldüğünde onun materyalist kavramları nasıl kullandığı sorusu akla gelir. Marksist üretim güçleri ve üretim ilişkileri ayrımı Habermas'ta emek ve etkileşim, bir başka ifadeyle sistem ve yaşam dünyası ayrımına tekabül eder. Habermas'a göre toplumun gelişimi, parantez toplumsal evrim, sistemin ve yaşam dünyasının adım adım farklılaşması ile temayüz eder. Kabile toplumlarında her iki alan birbirlerine bağımlıyken, parantez, örneğin malların üretimi veya eğitim aile içerisinde gerçekleştirilir. Modern toplumlar yaşam dünyalarındaki sistematik alanların ayrışmasıyla öne çıkmıştır. Ekonomi ve devlet, belirli güdüm araçları üzerinden işleyen, parantez, ekonomi para aracına dayanırken, devlet iktidar aygıtına yaslanır. Bağımsız birer sistem olarak gelişmiş ve yaşam dünyasının normatif bağlamından ayrılmıştır. Bu noktada güdüm araçları üzerine olan dilin eylem koordinasyonunun yeniden şekillenmesi, dilsel mutabakatın oluşum sürecine dayanan yaşam alansal bağlamdaki etkileşimlerin ayrışmasıyla söz konusu olur. Geç kapitalist şartlar altında gerçekleşen kriz süreçlerini analiz etmek için Habermas, eleştirel kuramın ilk dönemdeki üretimlerinin ve yaklaşımlarının yanı sıra Marx ve Weber'e de başvurur. Habermas, modern toplumun patolojilerini analiz etmek istemektedir. Ona göre patolojik olan sistem ve yaşam dünyasının ayrışması değil, sistematik zorlukların yaşam dünyasına müdahalesidir. Eleştirel tez, sistem türleri ve toplumsal entegrasyon biçimleri arasındaki rekabetin modern toplumlarda geçmişe oranla daha fazla olduğu yönündedir. Sonuçta sistem mekanizmaları, toplumsal entegrasyon biçimlerine mutabakata bağımlı olan eylem koordinasyonunun ikame edilemeyeceği bir alana, yaşam dünyasının sembolik yeniden üretiminin gerçekleştiği yere zorlar. Daha sonra yaşam dünyasının medyatikleşmesi bir kolonileşme biçimi alır. Habermas 1981. Sistematik prensipler, iletişimsel eyleme bağlı olan yaşam dünyasının üzerine geldiği zaman, yaşam dünyasında bir krize sebebiyet verebilir. Habermas, yabancılaşma ve şeyleşmenin geç kapitalizmin hangi şartları altında ortaya çıktığı sorusunu ortaya atar. Bu noktada o, modern toplumların yaşam alansal yapılarında iki krizle karşılaşmanın mümkün olduğunu söyler. Parantez, yaşam dünyasının kolonileşmesi. 1. Parasallaşma. Yani ekonomik sistemin para mekanizmasıyla yaşam dünyasını parasal buyrukların etkisi altına alması, toplumsal ilişkiler daha sonra mutabakattan para noktasına kayar. 2. Bürokratikleşme. Yani idari sistemin yaşam dünyasını bürokratikleştirmesiyle insanlar sosyal devletin müşterileri haline gelir ve insanların özgürlükleri kısıtlanır. Habermas, Marx'ın sınıf kavramını aşarak şeyleşme kavramından bahseder. Ona göre şeyleşme sınıf bağımlı değildir. Yani her toplum üyesi potansiyel olarak bu sürece muhatap olur. Fakat bu aynı zamanda işçi sınıfının artık tarihin öncü sınıfı olmadığı anlamına da gelmektedir. Devrim aktörleri bugün daha ziyade toplumsal hareketlerdir ve toplumsal çatışmalar sistem ve yaşam dünyasının sınırlarında baş gösterir. Örnek olarak Habermas, özerk işletmelerdeki meslek işlerinin kazanca bağımlı olarak araçsallaştırılmasına karşı olan toplumsal hareketleri veya kişisel işi vurgulayan sivil toplumsal hareketleri gösterir. Bu açıdan, örneğin burada söz konusu olan ev işinin ve yaşlılara yardımın ekonomileştirilmesi değil, ücretsiz, kişisel bir iş olarak insanların ortak yeterliliğini öne çıkarmaktadır. Bunun yanında Habermas, iletişimsel olarak yapılanmış yaşam alanlarındaki parantez, aile, okul artan yasallaşmayı da eleştirir. Çünkü ona göre bürokratik müdahale ve hukuki kontrol insanların iletişimsel ilişkilerine ve örgütlenme yeteneklerine zarar verir. Habermas, Ayrıca ekonomi ve devletin birleştirilmesine, örneğin üretim araçlarının toplumsal olarak kontrol edilmesi gerektiğini işaret eden Marksist düşünceye karşı çıkar. Çünkü ona göre bu ekonomik sistemin karmaşıklığını ve başarı kabiliyetini, parantez, Sovyetler Birliği'nde görüldüğü gibi azaltacaktır. Radikal demokrasi, ona göre toplumsal entegrasyonun kaynakları, parantez, ki bunlar iletişim, para ve iktidardır, arasında yeni bir dengenin kurulmasıdır. Dolayısıyla toplumsal eleştiri, şeyleşme sürecini eleştirmek ve yaşam dünyasını kolonileşmekten korumaktır. Kısaca ifade edersek, söz konusu olan daha fazla toplumsal iletişim ve bulunmaları öngörülen sistemlerdeki iktidar ve paranın sınırlandırılmasıdır. Alıştırma. Habermas'ın hayatımızda giderek daha fazla alanın parasallaşması, yani para aracının kontrolüne girdiği tezini tartışınız. Habermas eleştirel kuramı emeğin ziyadesiyle vurgulanmasına, parantez, ekonomizm, dayanan Marksist geleneği iletişimsel boyut ile dengeleyerek sosyolojiye tekrar yakınlaştırmıştır. Aynı zamanda o, özneyi sadece sermayenin veya devletin baskı altındaki bir aracı olarak görmemiş, anlamacı sosyoloji ve dil kuramı ile ilişki kurarak insani eylemin özneler arasılığını gündeme getirmiş ve iletişimsel eylem kavramıyla da toplum eleştirisinin normatif ölçütünü geliştirmiştir. Toplumların özgürlük derecesi, iletişimin ne oranda şiddetsiz başlayabildiği ve toplum üyelerinin iletişime hangi oranda eşit olarak katılabildiklerine göre belirlenir. Her büyük kuram inşası gibi Habermas'ın kavramları da birçok eleştiri almıştır. Özellikle onun iki dünya kuramı, parantez, sistem ve yaşam dünyası yoğun bir şekilde eleştiriye maruz kalmıştır. Ayrıca anlaşma amacının dilde var olduğu iddiası da tepki görmüştür. Fakat Habermas son yıllarda sosyolojik meselelerden ziyade söylem etiği ve siyaset felsefesinin problemleri gibi felsefi konulara yoğunlaşmıştır. 20. yüzyıl sonunda eleştirel kuram Ulrich Beck ve Anthony Giddens. Son olarak yukarıda dile getirilen eleştirel kuram geleneğinden gelen ve 20. yüzyılın son çeyreğinde eserler vermeye başlayan iki sosyologdan bahsedilecektir. Ulrich Beck, doğum 1944 ve Anthony Giddens, doğum 1938. Her ikisi de sosyolojinin eski fakat çözülmemiş bir problemi olan eylem, yapı sistem meselesiyle uğraşmakta ve toplumu tek taraflı olarak inceleyen yaklaşımları aşmak istemektedirler. Her ikisi de kendilerini toplum analizini ve eleştirisini aynı şey olarak anlayan eleştirel sosyologlar olarak görmekte ve böylelikle toplumsal yaşam şartlarını iyileştirmek istemektedirler. Son dönemde Beck ve Giddens'ın kuramsal inşaları, düşünümsel modernleşme başlığı altında değerlendirilmektedir. Ulrich Beck'in en önemli eseri Die Risikogesellschaft'tır. Parantez, risk toplumu. Bu eserinde Beck, klasik endüstrinin bir risk toplumuna evrildiği tezini temellendirmeye çalışır. Risk toplumunun en göze çarpan özelliği, endüstriyel ilerlemenin riskleri ve yan etkilerinin giderek daha fazla toplumsal çekişmeleri belirlemesidir. Beck kitabını Çernobil'deki nükleer kazadan hemen önce bitirmiş ve söz konusu kazayı kuramının teyidi olarak görmüştür. Toplum, bilimsel, teknik ve endüstriyel ilerleme ile nihai olarak endüstri toplumunun temel varsayımlarını yıkan bir takım riskler üretmiştir. Örneğin atomik, kimyasal, çevresel ve genetik ve bunun gibi riskler gibi. Büyük tehlike ve kazalar karşısında risk toplumunda risk yönetiminin temel kavramları bir işe yaramıyor. Dışsallaştırılabilen veba gibi endüstri öncesi ve daha çok bireysel olan işsizlik gibi endüstriyel risklere kıyasla, risk toplumundaki riskler belli oranda kararlara bağımlı olmakla birlikte, parantez, bir atom endüstrisi inşa ediyoruz, sonuçları itibariyle tüm toplumu etkilerler. Bu tür riskler zamansal, mekansal ve toplumsal olarak sınırlandırılamaz ve tazmin edilemez. Beck bu konuda örgütlü sorumsuzluktan bahseder. Yüksek derecede endüstrileşmiş tarımın bir sonucu olan deli dana hastalığı gibi vakalarda fail bulunamaz. Tüm cemaat devasa faturayı üstlenmelidir ve et tüketen bizler de potansiyel birer kurbanızdır. Bu risklerin küresel karakterini Beck şu çarpıcı cümlelerle açıklar. Yoksulluk hiyerarşik, dumanlı hava tabakası demokratiktir. Beck, 1986. Bu alıntı Beck'in temel tezlerinden birini işaret eder. Zenginlik üretim mantığı, risk üretim mantığı tarafından örtülmüş, bazı bakımlardan da çözülmüştür. Endüstriyel toplum modellerinde, parantez, kendi eleştirisini de içeren, zenginliğin toplumsal olarak bölüşümü söz konusuyken, risk toplumu modellerinde teknik, ekonomik gelişmelerin sebep olduğu giderek artan çatışmalar gündemdedir. Beck, risk çatışmalarından söz eder. Risk durumu bir sınıfsallık hali arz etmez. Fakat yine de risk açısından da toplumsal bir eşitsizlik söz konusudur. Örneğin, dünyanın en fakir olanları en tehlikeli risklerle karşı karşıyadır. Beck, 1991. Beck, risk toplumu kavramıyla üç alanda vuku bulan bir sistem ve dönem değişimine işaret etmek istemektedir. 1. Endüstri toplumu doğa ve kültürel kaynaklar üzerine bina edilmiştir. Fakat uygulamada bunlara zarar verir. 2. Endüstri toplumu bugüne kadar uygulanan güvenlik anlayışlarının temellerini sarsan tehlikeler ve problemler üretir. Ayrıca toplumsal düzenin temellerini aşındırır. 3. Endüstri toplumlarının kültüründe sınıf bilinci yahut ilerleme ideali gibi kolektif ve gruplara özgü olan anlam kaynakları çözülmeye maruz kalır ve anlamlandırma kabiliyeti bireylere yüklenir. Bu durum bireyselleşme kavramı ile tanımlanır. Endüstri toplumları ve risk toplumlarının dönemsel olarak ayrışması, toplumsal norm sisteminin kararların sebep olduğu tehlikeler karşısında vaat edilen güvenliği sağlayamadığı noktada başlar. Beck, 1993. Risk toplumu ile rasyonalitenin çizgisel yükselişi, parantez, teknikleşme, bürokratikleşme, ekonomileşme, aşırı hukukileşme bir sınıra dayanır. Takip eden süreçte toplumun rasyonelleşmenin bir sonucu olarak doğan söz konusu belirsizlik ve kontrol edilmezlikle nasıl başa çıkacağı sorusu artan bir şekilde yöneltilir. Atom enerjisi, gen teknolojisi, çevrenin tahribi gibi riskler üretilen belirsizliğin bir yanını teşkil eder. Bunun diğer bir sonucu ise artan bireyselleşmedir. Toplumsal sınıflar ve geleneksel aile yapısının bozulması ve bunun ekonominin tüm yaşam alanlarına sirayet etmesi, tek tek kişilerin toplumsalın yaşam alansal üretim birliğine dahil olmasına, yani bireylerin hayatlarında seçim imkanına sahip olmalarının yanında, seçme mecburiyetiyle karşılaşmalarına da yol açar. Biyografi açısından bireyselleşme, herkesin kendi biyografisinin verili sınırlamalarından kurtarılıp, kendi ellerine verilerek açık ve karar vermeye bağımlı hale getirilmesi anlamını taşır. Esasen karar verme mevhumuna kapalı yaşam fırsatlarının oranı düşerken, tercihe açık ve şahsen inşa edilmesi gereken biyografinin oranı yükselir. Beck, 1986. Yaşam öyküleri çok katmanlı birer kolaj biyografi haline gelir. Fakat bu özgür seçme imkanları ile karıştırılmamalıdır. Çünkü bireylerin toplumsal bağlardan kurtulması iş piyasasındaki gelişmelerle yakından alakalıdır. Yani bireylerin bizzat kendilerine ve iş piyasasındaki şanslarına daha yoğun bir biçimde dikkat çekilir. Aynı zamanda ekonominin esneklik, hareketlilik ve bireycilik gibi taleplerine uyan bu gelişmenin sıkıntılı noktası Beck'e göre tamamen hareketli bir bekarlar toplumudur. Beck, 1986.